שלום, אנחנו לומדים את מאמרו של הרבש. מהו חומרת איסור לימוד תורה לעכום?
Rabashin, Makaile, Delindan, Okurus. Putveri seyretoreyi öğretmekteki katı yasağın anlamı adlı makaleyi okuyacağız. Sivvato ve Arvut sisteminden ulaşabilirsiniz. Bu materyale soru gönderebilir. Ve buradan soru soran arkadaşlar ayağa kalksınlar ve mikrofonu ağzına yakınlaştırıp sesi ve kısa bir şekilde sorularını sorsunlar. Putperestlere Tora'yı öğretmekteki katı yasağın anlamı. Bilgelerimiz şöyle dedi. Rav Ami dedi ki, Tora'nın sözleri putperestlere verilmek için değildir. Şöyle yazıldığı gibi, o hiçbir ulusa böyle yapmadı ve talimatlarını onlara bilinir kılmadı. Sanhedrin'de Rabbi Yohanan şöyle der, Tora'ya bağlanan bir putperest ölmelidir. Şöyle yazıldığı gibi, Musa bize bir yasa, bir miras bıraktı. Bu miras bizim içindir. Onlar için değil. Gemara sorar. Rabbi Meir şöyle derdi. Nasıl yani? Nihayetinde Tora'ya bağlanan bir putperest bile yüce bir rahiptir. Şöyle yazıldığı gibi, bir adam onları yaparsa onlar sayesinde yaşar. Rahipler, Leviler ya da İsrail değil, adam demiştir. Bu, Tora'ya bağlanan bir putperest bile yüce bir rahiptir anlamına gelir. Bunu çalışmada anlamalıyız. Çalışmadaki kurala göre, Tora'nın tamamı kişinin içindedir. Zohar, her bireyin kendi içinde ve kendi başına küçük bir dünya olduğunu söyler. Bu demektir ki kişi içinde dünyanın 70 ulusunu barındırır. Öyleyse kişinin içindeki İsrail ve putperestler nedir? Rabbi Meir'in sözleriyle ilgili diğer bir soru şu ayetten kanıt getirmesidir. Bir adam onları yaparsa onlar sayesinde yaşar. Sonuçta Rabbi Şimon, adam İsrail demektir der ve kanıt olarak şu ayeti getirir. Dünyanın uluslarına değil, size adam denir. Dolayısıyla Rabbi Meir, nasıl olur da putperestliğe atıfta bulunan adam sözcüğünden kanıt getirir? Tosfot, Sanhedrin'de adam ve bu adam arasındaki farkı açıklamak ister. Rashi, adam İsrail anlamına gelir diyen Rabbi Şimon'la ilgili yanlış anlamalar olmaması gerektiği şeklinde değerlendirme yapar. Bu çok basittir. Rabbi Şimon'a ters düşmez. Adam özellikle İsrail anlamına gelir. Ayrıca Rabbi Yohanan'ın Tora'ya bağlanan putperest ölmelidir demesi ve Rabbi Meir'e kişinin İsrail'den sıradan biri gibi görünmediği, yüce bir rahip olarak göründüğünü söylemesindeki Rabbi Yohanan'ın, Rabbi Yohanan ve Rabbi Meir arasındaki büyük farkı anlamalıyız. Acaba o İsrail'in sıradan bir kişisinden daha yüce olabilir mi? Zohar der ki, ve Sulam yorumu madde 289'da Rabbi Elazar, Rabbi Şimon'a, babasına sordu. Şöyle yazılmıştır. O, hiçbir ulusa böyle yapmadı. Ancak o sözlerini Yakub'a bildirir diye yazılmasını sormalıyız. neden onun İsrail'e emirleri ve talimatnameleri diyor. Bu çift anlamlıdır ve Torah gizli, yüksek ve değerli olduğundan onun mutlak adı tüm Torah'da gizlidir ve ifşa olmuştur. Yani içinde onun adı gizlidir ve değişmez. Bundan dolayı İsrail iki derecededir. Gizli ve ifşa olmuş. Üçünün birbiriyle bağlantılı dereceler olduğunu öğrendik. Bir Yaradan, iki Tora, üç İsrail. Bu yüzden şöyle yazılmıştır. O, sözlerini Yakub'a, onun emirlerini ve talimatnamelerini İsrail'e bildirir. Bunlar iki derecedir. Biri ifşa olmuştur. Yakub'un derecesidir ve biri gizlenmiştir. İsrail'in derecesidir. Metin bununla ne kastediyor? Şöyle cevaplar. Sünnet olmuş ve kutsal isimde kayıtlı olan herkes Tora'daki ifşa olmuş diye şeylere verilir. O sözlerini Yakub'a bildirir diye yazılmasının anlamı budur. Ancak onun İsrail'e emirleri ve talimatnameleri yüksek bir derecededir. Dolayısıyla onun İsrail'e emirleri ve talimatnameleri Tora'nın sırlarıdır. Tora'nın yasaları ve Tora'nın sırları tam olarak yüksek bir derecede olanlar hariç açıklanmamalıdır ve İsrail'de öyle olduğundan, yani Tora'yı yalnızca yüksek derecede olan bir kişiyi ifşa ettiklerinden putperest uluslar içinde bu böyledir. Madde 303'te şöyle yazılmıştır. Gelin ve görün ki Tora'da çocuklara verilen ilk şey alfabedir. Bu dünyadaki insanların anlayışlarında istek ve kavrayışa gelemeyeceği bir şeydir. Yukarıda söyleneni anlamak için ilk olarak çalışmada İsrail'in ve putperestin ne olduğunu bilmeliyiz. Bilgelerimiz içinde yabancı bir tanrı olmayacak ve de yabancı bir tanrının önünde eğilmeyeceksiniz ayeti hakkında şöyle dediler. Adamın beledindeki yabancı tanrı nedir? Kötü eğilimdir. Bu bir putperest kötü eğilim olarak adlandırılır demektir. Dolayısıyla tek bir bedenden söz ettiğimizde de bu yabancı bir tanrıya da bilinmeyen bir tanrı olarak adlandırılan putperestlik tamamen adamın içinde yer alıyor demektir. Buna göre kişinin kendi içindeki kötü eğilim olan putperestlik ve iyi eğilim olan İsrail muhakemesinin farkında olmalıyız. Diğer yandan, kendini mutlu etme eğiliminde olan ve yaşamdan haz alan bu eğilime neden kötü denildiğini anlamalıyız. Nihayetinde kişi şunu söyler. Eğer beni dinlersen hayattan zevk alırsın. Dolayısıyla neden bu kötü eğilim ya da bilinmeyen tanrı olarak adlandırılıyor? Ayrıca putperestlikle kötü eğilim arasındaki bağlantı nedir? Ve buna neden tanrısallık denir? Ve putperestliğe hizmet eder gibi övülür ve boyun eğilir.
ידוע שיש שני מלכים בעולם. א', מלך מלכי המלכים.
Dünyada iki kral olduğu bilinir. Bir, tüm kralların kralı. İki, yaşlı ve aptal kral. Yani kötü eğilim. Buna iki otorite de denir. Bir, Yaradan'ın otoritesi. İki, adamın otoritesi. Bilgelerimiz kişi doğduğu zaman doğrudan kötü eğilim ile doğar demiştir. Şöyle yazıldığı gibi günah kapıda bekler. Bu Zohar'da kişi rahimden çıkar çıkmaz kötü eğilim ona gelir anlamına gelir. Çalışmada kişinin doğduğu günden itibaren kalbi ve ruhuyla hemen içindeki kötü eğilim için çalışmasını ve hizmet etmesini yorumlamalıyız. Ancak kötü eğilimin Zohar kitabına girişte açıklandığı gibi içimizdeki yegane alma arzusu olduğu bilinir. Ve kişi doğar doğmaz tek amacı alma arzusuna hizmet etmektir. Bu, kişinin bütün duyularının yaşlı ve aptal krala nasıl hizmet edeceğine odaklandığı anlamına gelir. Ayrıca kişi onun önünde boyun eğer. Boyun eğmenin anlamı kendi mantığını ve aklını onun önünde boyun eğdirmesidir. Bu demektir ki kişi bazen kralların kralına hizmet etmesi gerektiğini duyar. Zaman zaman akıl ve kalp doğma nedenimizin alma arzusuna hizmet etmek olmadığını çözer. Ve yine de bu görüşe boyun eğer ve şöyle der. Mantığım bana bütün hayatım boyunca alma arzumla uğraşıp ona hizmet etmenin değerli olmadığını ama Yaradan'a hizmet etmenin değerli olduğunu gösterse de ben mantık ötesi gideceğim. Başka bir deyişle beden ona şöyle der. Yaradan'a hizmet etmelisin diyen kitaplardan ve yazarlardan aldığın her şeyi bırak. Daha ziyade o zamanki gibi şimdi de alma arzusuna karşı gelme ve ona tüm kalbin ve ruhunla hizmet et. Bunu mantığa boyun eğdirmeye, boyun eğmek dendiğinden kişinin alma arzusunun önünde boyun eğmesi izler. Bu kişinin Keduşa'ya yabancı olan bilinmeyen bir tanrıya hizmet etmesi olarak kabul edilir. Keduşa'ya yabancı olunduğundan da yabancı olduğundan da yabancı bir tanrı olarak adlandırılır. O zaman ona hizmet eden kişiye yabancı ya da putperest denir. Ve bu kişinin bedenindeki bilinmeyen tanrıdır. Başka bir deyişle bilinmeyen tanrı kişinin kendi bedeninin dışındaki bir şeye hizmet ettiği dışarıdaki bir şey değildir. Kişinin gerçekte putperestlik yaptığı, kabul ettiği bir düşüncesi vardır. Daha doğrusu kişinin bedenin içindeki alma arzusu olarak adlandırılan kişinin kendi bedeni için hizmet etmesi ve çalışması puta tapma olarak kabul edilir. Ve bu kişiye yabancı ya da putperest denir. Bu böyledir. Çünkü kadoş, yani kutsal, yaradan anlamına geldiğinden kişinin kedüşayla, yani kutsallıkla hiçbir bağlantısı yoktur. Şöyle yazdığı gibi, ben efendiniz, kutsal olduğum için siz de kutsal olacaksınız. Bu, kaçınmalısınız demektir. Yaradan verici olduğundan, onunla form eşitliği denen Divekut'a sahip olmak için kişi de veren olmalıdır. Ve buna Kedüşe denir. Dolayısıyla alma arzusuna hizmet eden ve onun için çalışan biri bir nesne yaratır. Bu da onun tanrısı demektir. Kişi tüm kalbi ve ruhu ile yalnız ona hizmet etmek ister. Yaptığı her şeyde, hatta ihsan etme eyleminde bile alma arzusunun bundan sağlayacağı fayda hariç ihsan etme eylemini dikkate almaz. Odağını bundan başka bir yöne çevirmez. Sadece hizmet edilmesi gereken inancına sarılır. Sunulması gerekenin tamamı budur. Zihni buna hizmet etmeye değer olmadığına kanaat getirse de, doğduğu günden beri hizmet ettiği tanrısına ihanet etme gücü yoktur. Bu nedenle buna inanç denir. Zira kişi alma arzusuna mantık ötesi hizmet eder ve dünyada kişiyi bağlandığı bu yapışmadan ayırabilecek ve koparabilecek hiçbir sebep yoktur. Buna Yahudi olmayan veya yabancı denir. İsrail, yabancı bir tanrının tam tersi, yani Yaşar El, yani Yaradan'a doğru demektir. Bu, kişinin tek niyetinin her şeyin Yaradan'a doğru olması olduğu anlamına gelir. Başka bir ifadeyle, kişinin tek düşüncesi ve arzusu Yaradan'la doğrudan Divekut'a gelmektir ve alma arzusunun sözünü dinlemek istemez. Kişi alma arzusuna kötü eğilim adının verilmesinin uygun olduğunu, çünkü onun sadece zarar verdiğini söyler. Başka bir deyişle, kişi alma arzusunun isteklerini ne kadar yerine getirirse, Yaradan'ın hizmetkarı olmak için çalışmasında ona o kadar az engel olacaktır. Yani kişi, onun kendisinden talep ettiğini verdiğinden sürekli emin olur ve ona verir. Çünkü bunu yaparak kendini rahatsız etmeyi keseceğini düşünür. Ancak o zaman tam olarak tersini görür. Bu alıcı gerçekte kişinin ihtiyaçlarını karşılamasıyla daha da güçlenir. Hatta daha kötü hale gelir. Ve şimdi bilgilerimizin kötü olana iyilik yapmayın, yani kötü birine iyilik yapmayın dedikleri zaman ne kadar da haklı olduklarını görür. Her şeyi tek bir insanın içinde öğrenen bizler için de aynıdır. Bunun anlamı kötü eğilim olan alma arzusuna iyilik yapmanın yasak olmasıdır. Zira kişinin ona yaptığı herhangi bir iyilikten dolayı daha sonra kişiye zarar vermek için daha da güç kazanacaktır. Ve buna iyiliğin kötülükle dönmesi denir. Onlar bir havuzdaki İki damla gibidirler. Yani kişi ona hizmet ettiği sürece kişiye zarar verme gücü olur.
ומשום זה מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו.
Ancak kişi alıcının sebep olduğu kötülüğü ne olduğunu daima hatırlamalıdır. Bu yüzden kişi her zaman yaratılışın amacını hatırlamalıdır. Yarattıklarına iyilik yapmak. Ve yaradanın ebedi haz ve memnuniyeti verebileceğine inanmalıdır. Bu konuyla ilgili şöyle yazılmıştır. Ve bunun içinde beni silah der. Ev sahiplerinin efendisi, sizin için cennetin pencerelerini açmaz ve sizin için dolup taşana kadar bolluğu akıtmazsam, kişinin Yaradan'ın vermek istediği haz ve memnuniyeti hissetmemesinin sebebi, verici olan Yaradan'la alıcı arasındaki form eşitsizliğidir. Bu, haz ve memnuniyeti almada utanca neden olur. Utanç ekmeğinden kaçınmak için simsum, yani kısıtlama adı verilen bir ıslah vardır. Onu yapana memnuniyet bahşetmek için olmadıkça almamak için. Buna form eşitliği denir. Bilgelerimizin dediği gibi, o merhametli olduğu için sen merhametlisin. Bu, Yaradan'ın veren olduğu ve onda hiçbir şekilde alma olmadığı anlamına gelir. Zira o kimden alacak ki? İnsan da kendisi için çalışmak istememe derecesine ulaşmak için çaba göstermeli ve bütün düşüncelerini ve arzularını onu yapanı memnun etmekte tutmalıdır. Ve o zaman kişi Yaradan'ın yaratılanlara vermek istediği haz ve memnuniyetin genel adı olan üst bolluğu almak için uygun kelime edinir. Genel olarak bolluk, Narenhay olarak adlandırılan beş muhakemeye ayrılır. Bazen onlara Naren denir. Ayrıca üst bolluk basitçe Neşema, yani ruh olarak adlandırılabilir. Ve neşemanın alıcısına guf, yani beden denir. Ama bunlar sabit isimler değildirler. İçeriye ve duruma bağlıdırlar. Bu sebeple yukarıdaki bahse geçen haz ve memnuniyetin alınmasını engelleyen kimdir? Yalnızca alma arzusu engel olur ve almak için almak olarak adlandırılan otoritesinden çıkmamıza izin vermez. Bu muhakeme simsumun gerçekleştiği yerdir. Alma kaplarını düzeltmek içindir. Ve böylece bunlar vericiye benzer olduklarında ihsan etmek için olurlar. Ve burada form eşitliğine divekut adı verilir. O zaman Yaradan'la divekut sayesinde kişi canlı kabul edilir. Zira yaşamların yaşamına bağlıdır ve kişi içindeki alıcı yüzünden yaşamların yaşamından ayrıdır. Bu yüzden bilgelerimiz günahkarlarına yaşamlarında ölü denir demişlerdir. Dolayısıyla bize yaşam verilmesinin kimin engellediği açıktır. Bu yalnızca içimizdeki alıcıdır. Ve bunun yukarıda bahse geçen hesaplama aracılığıyla belirlemeliyiz. Öyle anlaşılıyor ki çektiğimiz bütün sıkıntıların ve ızdırabın sebebi budur. Açıkça adı, lakabı olan kötü eğilim buna uyuyor. Zira bütün sorunlarımızın sebebi odur. Yaşamak isteyen hasta birini hayal edelim. Hayatını kurtarabilecek yalnızca tek bir tedavi var. Hayatla ödüllendirilecek. Aksi takdirde ölmesi gerekecek. Ve bu ilacı almasını engelleyecek, engelleyen tek bir kişi var. Açıkça kişi kötü bir adam olarak adlandırılır. Bu bizim için de geçerlidir. Kişi yalnızca ihsan etme arzusuyla manevi yaşamla ödüllendirilmenin mümkün olduğunu, orada gerçek haz ve memnuniyetin olduğunu ve bu alma arzusunun bizi almaktan alıkoyduğunu öğrendiğinde ona nasıl bakar? Tabii ki onun ölüm meleği olarak görmeliyiz. Yani bize yaşam verilmemesine o neden olur. Kişi bunu yani alıcımızın içimizdeki kötülük olduğunu fark etmeye başladığında İsrail olmak ister. Yani kişinin bedenindeki kötü eğilim olan puta tapmayı istemez. Tüm bu zaman boyunca Buda taptığı için tövbe etmek ve yaradının hizmetkarı olmak ister. Bu durumda kişi kötü eğilimin egemenliğinden çıkmak istediğinde ne yapmalıdır? Buna göre bilgelerimizin verdiği cevap şudur. Böylece yaradan İsrail'e oğullarım, kötü eğilimi ben yarattım ve Tora'yı bunun için şifa olarak yarattım der. Şayet Tora'ya bağlanırsanız onun eline verilmeyeceksiniz. Şöyle yazıldığı gibi iyilik yaparsınız ve Tora'ya bağlanacaksınız. Ve Tora'ya bağlanmazsanız onun eline verileceksiniz. Şöyle yazıldığı gibi, günah kapıda bekler. Başka bir deyişle, yalnızca Tora'ya bağlanmanın kötü eğilimin egemenliğinden çıkıp Kedüşe'ye girme gücü vardır. Bu nedenle Tora'ya bağlanan kişi çalışmadan söz ederken çalışmanın amacı, yani Tora'ya bağlanmasına neden olan sebep, kişiye açık ve net olmalıdır. Bu böyledir. Çünkü Tora'da iki zıtlık vardır. Bilgelerimizin şu sözlerinde olduğu gibi, Rabbi Yahushua ben Nevi dedi ki, neden bu Musa'nın koyduğu yasadır diye yazılmıştır. Şayet kişi ödüllendirildiyse kişiye bu yaşam iksiri olur. Eğer ödüllendirilmediyse bu ölüm iksiri olur. Bu sebeple kişi Tora'ya bağlandığında Tora'nın onu ölüme götürmediğini görmelidir. Ancak ödüllendirilmek ve ödüllendirilmemek arasında nasıl böyle bir mesafe olduğunu anlamak zordur. Kişi Tora'ya bağlanmakla ödüllendirilmediyse bunun kişiye ölüm iksiri olacağını söylüyorlar. Kişinin ödüllendirilmemesi yeterli olmaz mıydı? Neden kişi Tora'yla hiç bağlanmayan birinden bile daha kötüdür? Şöyle ki, Tora'ya bağlanmamış biri ölüm eksiline sahip olmuyor ve Tora'ya bağlanan çalışmasının karşılığında ölümü ediniyor. Böyle bir şey olabilir mi?
המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה ואין לו שום תועלת
מתייגעו והגיעתו הסיפור. On sefira çalışmasına girişte sorulmuştur. Ancak bu kutsal çalışmanın nasıl ve ne şekilde kişi için ölüm ekseri olduğunu anlamak için bu sözler açıklama gerektiriyor. Kişinin çalışması ve çabası boşuna olduğu gibi bu çalışma ve uğraştan bir fayda da sağlamaz. Hatta Tora ve çalışmanın kendisi kişi için bir ölüm iksiri haline gelir. Bu gerçekten de kafa karıştırıcıdır. On sefira çalışmasına girişte madde 101'de şöyle yazılmıştır. Yaradan kendisini Tora'da gizlediğinden, yüzün gizlediği sırasında kişinin tecrübe ettiği acı ve işkencelerden dolayı birkaç günahı ve az sayıda Tora ve misfotu yerine getirmiş kişiyle yoğun olarak Tora'ya bağlanan ve iyi işler yapan kişi aynı değildir. Birincisi, Yaradan'a hak vermeye, ızdırapları ve günahları kendisinin Tora'da kıt oluşu nedeniyle ona geldiğini düşünmeye uygun niteliktedir. Ancak diğeri için Yaradan'a hak vermek çok daha zordur. Bizim durumumuz da böyledir. O hedefi kişinin gözlerinin önünde yerleştirdiği, yani yukarıdaki yarattıklarını sevindirmek istediği zaman, kişi utançtan kaçınmak için ihsan etme kaplarını edinmek zorundadır. Ve bizler yabancı bir tanrı olarak kabul edilen alma arzusuyla doğduğumuz ve onun bizi köleleştiren hükmünden çıkmadığımız için şunları söyleyen bilgelerimize inanırız. Yaradan dedi ki, kötü eylemi ben yarattım. Tora'yı da şifa olarak yarattım. Bu, kişinin Tora'ya bağlanmasının sebebidir. Ve o zaman Tora ona yaşam verir. Başka bir deyişle, Tora sayesinde kişi kötü eğilimin egemenliğinden çıkar ve Yaradan'ın hizmetkarı olur. Yani kişinin niyeti yalnızca onu yapanı memnun etmek olur. Ve Yaradan Nedivekut ile ödüllendirilir. Yani kişi o zaman yaşamların yaşamına bağlanır. Ve gerçekten de yalnızca bu durumda kişi bu hedefle çalıştığında Tora için yaşam eksiri kabul edilir. Zira Tora vasıtasıyla yaşamla ödüllendirilir. Ve henüz bu amaç için Tora'ya bağlanmadıysa, çalıştığı Tora vasıtasıyla alma arzusu daha da güçlenecek ve kişinin onu kontrol altında tutması için daha fazla güç gerekecektir. Bunun nedeni alma arzusunun kişinin Tanrı'ya şükür ki diğer insanlar gibi olmadığını anlamasına izin vermesidir. O, iyi işleri ve Tora'yı edinmiş biridir. Ve kesinlikle Yaradan ona sıradan insanlara davrandığı gibi davranmıyordur. Oysa Yaradan onu kim olduğuna göre tanır. Ve kişi gezilikte çalışırsa, Yaradan'a karşı şikayetleri olacağından emindir. Zira bir şeylerden dolayı acı çekerse Yaradan'a der ki, Tora için ödül bu mudur? Bu nedenle Yaradan'a karşı daima kutsallıktan şüphe eden olarak adlandırılan şikayetleri vardır. Bununla yaşamından ayrılır. Bu Yaradan'ın önünde iptal edilmeye özlem duymaları ve yaptıkları her şeyi yalnızca Yaradan'a hizmet etmek için almaları gerektiği anlamına gelir. Alma arzusu için çalışanlar ise Yaradan'ın onlara hizmet etmesini ister. Alma arzusunun ihtiyaç duyduğu her şeyi Yaradan karşılamalıdır. Bundan çıkan şudur ki onlar Tora'ya bağlanarak yaşamla ödüllenmek isteyenlere zıt çalışmaktadırlar. Bundan dolayı Rabbi Amin'in neden Tora putperestlere verilmemelidir dediğiyle ilgili sorduğumuz soruyu anlayabiliriz. Eğer bu çalışmanın içinde, yani kişinin kendisindeyse ve kişi putperestlik koşulundaysa, öğrenmesinin yasaklanmasının sebebi bunun anlamsız olmasıdır. Bu böyledir. Çünkü çalışmada Tora'yı kötü eğilimin egemenliğinden çıkmak için çalışmamız gerektiğini öğrendik. Ama kişi kötü eğilimin köleliğinden çıkmak, özgür olmak istemiyorsa Tora'ya neden ihtiyacı olsun ki? Dolayısıyla kişiye Tora verilecek olsaydı bu anlamsız olurdu. Ona öğretecek kişi için bu boşuna çaba harcamaktır. Ancak Rabbi Yohanan, Rabbi Amiye ekler ve der ki, bu yalnızca anlamsız değildir. Ancak bir putperest Tora'ya bağlanırsa, bu ona zarar verir. Kişi ruhunu tehlikeye atar. Çünkü putperestler için, yani kötü eğilimin egemenliğinden çıkma amacı olmadan Tora çalışan ama onun altında kalmak ve ona seve seve hizmet etmek isteyenler için bu puta tapmak olarak adlandırılır. Bununla ilgili şöyle yazılmıştır. Adamın bedenindeki bilinmeyen Tanrı. Böylece kişi kendisi için ölüm iksirini alır. Bu nedenle Rabbi Yohanan dedi ki, Tora'ya bağlanan bir putperest ölmelidir. Bu kişinin ruhunu tehlikeye attığı, çünkü Tora'nın onun için bir ölüm iksiri olacağı anlamına gelir. Rabbi Meir şöyle söylerdi. Tora'ya bağlanan bir putperestin ölmesi gereken yer neresi? Daha ziyade kişi yüce bir rahip gibidir. Şöyle söylendiği gibi, bir adam onları yaparsa onlarla yaşayacaktır. Ve bununla ilgili sorduk. A. Kişinin neden yüce bir rahip gibi olduğunu söylüyor. Sıradan bir rahip, yüksek dereceden değil midir? Bu, kişinin ölmesi gerektiğini söyleyen Rabbi Yohanan'ın sözlerinden çok uzaktır. Öyleyse, kişinin yüce bir rahip gibi olduğu bu abartının sebebi nedir? Ve yorumcular, Rabbi Meir'in getirdiği delilin adam demesinin, Rabbi Şimon'un adam sözcüğünün aslında İsrail anlamına geldiğini ve putperest olmadığını söylemek isterler. Rabbi Meir'in Buraya bağlanan bir putperest sözlerini yukarıda açıkladıklarıma atıfta bulunarak yorumlamalıyız. Rabbime yerin niyeti, kişinin bir putperest olduğunu, doğduğu günden o ana kadar putlara, yabancı bir tanrıya, yani kişinin bedeninin içinde olan kötü eğilime hizmet ettiğini fark etmesidir. Kişi nasıl da köleleştirildiğini ve onun kontrolü altında olduğunu ve onun sözüne karşı gelecek gücü olmadığını görür. Her ne kadar aklı ve mantığıyla sık sık ona hizmet etmeye değer olmadığını, tam tersine kötü eğilimin Kedusha'ya hizmet etmesi gerektiğini anlasa da yine de mantığına bastırır ve ona hizmet etmeye değer olduğunu idrak etmiş gibi hizmet eder. Kişi bunun farkına vardığında bu dünyada ona yardım edebilecek hiçbir güç olmadığını görür. Kayıp olduğunu, sonsuza kadar yaşamdan ve kendini yaşamlarından günahkarlara ölü denir koşulundan kurtarmaktan kopmuş olduğunu görür. Bu durumda kişi bilgelerimizin sözlerine inanmaya başlar. Dediler ki, Yaradan'ın İsrail'e söylediği budur. Oğullarım, kötü eğilimi yarattım ve Tora'yı da şifa olarak yarattım. Eğer Tora'ya bağlanırsanız, onun eline verilmeyeceksiniz. Bu, Rabbime yerin yüce rahip gibi dediği şey, bu tür bir putperestle ilgilidir. Ve delil olarak şöyle yazılanları getirir. Eğer bir adam onları yaparsa, onlar sayesinde yaşar. Kişi, eğer onlar sayesinde yaşamak için Tora'ya bağlanırsa, Tora'ya bağlanma sebebi, yaşamla ödüllendirilmek ve günahkar, yani bedenin iki yabancı, Tanrı olan putperest gibi olmamaksa ve yegane amacı yaşamla ödüllendirilmekse, eğer bir adam onları yaparsa, onlar sayesinde yaşar ayeti onunla ilgilidir diye yorumlar. Bu böyledir. Çünkü kişi Tora'ya bağlanırsa yüce bir rahip gibi olacaktır. Ve sadece bir rahip değil, rahip olacaktır. Yani rahip olarak adlandırılan hesed, yani merhamet niteliğini edinecek, ihsan etme kaplarıyla ve ayrıca katlut, yani büyüklük, yetişkinlik ile ödüllendirilecektir. Bu nedenle onun yüce bir rahip olduğunu söyler. Bu nedenle Rabbime eğilin neden hatta bir putperest bile dediğini sorgulamalıyız. Açıkladığımız gibi tam tersidir. Zira böyle bir putperest yüce bir rahip olmaya layıktır. Hatta sözcüğünün kişinin gerçekten de bir putperest olduğunu gördüğü böyle düşük bir seviyeye gelse bile şimdiye kadar yaşamında hiçbir şey kazanmadığını, yalnızca kendi kötü eğilimine hizmet ettiğini gördüğü anlamına geldiğini açıklayabilir ve söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, kişinin bütün düşünceleri ve arzuları yalnızca alma arzusunun lehine olmuştur. Kişi gerçeğin yoluna dokunmamıştır bile. Yani Yaradan'a mantık ötesi inanma becerisi yoktur. Yalnız alma arzusunu mantığının görmesine izin verdiğini görür. Özellikle bunun için çalışmak ve Tora ve Misfot'a bağlanmak için ona enerji verir. Böyle bir kişiye Rabbime eğer gelir ve şöyle der. Bu düşüklükten, alçaklıktan pişman olmayın. Üzüntü duymayın. Bunun yerine böylesine düşük bir koşula geldiğinde bile Yaradan'ın yine de sana bu süre boyunca hükmü altında olduğun sürgünden çıkman için yardım edebileceğine inanmalısın. Öyleyse gerçekten tam tersidir. Söylediğinin anlamı hatta dünya kabul etse bile demektir. Ancak gerçekte sadece şimdi Tora için bir gereksinim vardır. Sadece şimdi gerçek bir kelime, Yaradan'ın size yardım etmesi için gerçek bir ihtiyacı sahipsiniz. Zira hakikat noktasına geldiniz. Bilgelerimizin söylediği gibi, kişinin eğilimi her gün onu yener. Yaradan içindeyse kişi ona galip gelemez. Kişi şimdi gerçeği, Yaradan'ın yardımına gerçekten ihtiyacı olduğunu görür.
Le'akum asur lilmod afilu pashtut ha-Torah. Ve'lomed ze mima she-katuv lo asa chen.
Şimdi yukarıda bahsi geçen, bu yüzden Zohar'ın çalışmada üç muhakemeye gelmeliyiz sözlerini anlayabiliriz. Bir putperestler, iki Yakup, üç İsrail. Aralarındaki fark, putperestlere Tora'yı gerçek kelimeyle, putperestlere Tora'yı gerçek kelime anlamıyla bile çalışmalarının yasaklanmasıdır. Ve bunu şu yazılandan öğreniriz. Hiçbir ulusa böyle yapmadı. Genel olarak özellikle ifşa olmuş meselelerde kelime anlamını öğrenmek için izin verilmiştir. Bu şu ayetten sonuca varır. Onun kelimelerini Yakub'a bildirir ki bu aşağı bir derecedir. Kişi üst bir derecedeyken ona Tora'nın sırlarını öğretme izni verilir. Şu ayetten sonuca varır. Onun İsrail'e hükümleri ve talimatları. Zohar, Yitro'da şöyle yazılmıştır. Böylece Yakub'un evine, onların derecelerine uygun düşen yere söyleyeceksin. Ve İsrail'in çocuklarına anlat. Çünkü Yakub ve İsrail iki derecedir. Yakub vak derecesi ve İsrail gar derecesidir. Ancak İsrail'e her şeyin bütünlüğü denir. Bu hohma yani bilgelik göstermek ve hohmanın ruhunda konuşmak anlamına gelir. Ve Zohar Yitro'da şöyle yazılmıştır. Böylece Yakub'un evine yani dişilere söyleyeceksin. Ve İsrail'in çocuklarına yani erkeklere söyle. Ayrıca Zohar Yitro'da böylece Yakub'un evine söyleyeceksin. Din, yani yargı, tarafından bir söylem anlamındadır. Ve İsrail'in çocuklarına söyle ve onlara antlaşmasını anlatacak demesi gibidir. Anlatmak, İsrail çocukları için rahamimdir, yani merhamet. Yani Rahamim'in tarafından gelen erkeklerdir. Bu yüzden onlarla ilgili anlatmak diyor. Zohar'ın Ahari'yi kısmında yer alan Yakup ve İsrail'in iki derece olduğunu söyleyen sözlerindeki farkı anlamalıyız. Bir, Yakup, Tora'nın kelime anlamı üzerinde çalışan aşağı derecedir. İki, İsrail, Tora'nın sırlarını inceleyen üst derecedir. Zohar, Yitro'da şöyle yazılmıştır. Yakup dişiler, İsrail erkeklerdir. Şöyle der, Yakup dinin tarafındandır. Bu yüzden söyle diye yazar ve İsrail Rahamim'dir. Çünkü anlatmak Rahamim'dir. Şöyle der, Yakup Vak ve İsrail Gar olarak kabul edilir. Bu sebeple şöyle yazılmıştır. İsrail ve İsrail'in çocuklarına anlat. Hohmayı göster ve Hohmanın ruhunda konuş anlamına gelir. Zira anlatmak Hohmayı işaret eder. Öncelikle Zohar'ın Yakup muhakemesiyle ilgili yorumunu anlayacağız. Şöyle der. Bir vak, iki dişiler, üç din, dört ifşa olmuş derece, düşük derece, hazır bilgi. Kişinin hedefe ulaşması için başlaması gereken çalışmanın sırası şudur. Yaradan çalışmasındaki seviyesini ve ulaşması gereken hedefi bilmek. Başka bir deyişle, kişinin ulaşması gereken bütünlük nedir? Birinci aşama, kişinin putperest olarak adlandırılan bir puta tapan olduğunu bildiği aşamadır. Bu, kişinin bedeninde var olan kötü eğilimdir. Buna bilinmeyen bir tanrı ya da yabancı bir tanrı denir. Bu kişinin durumunu, gerçekte nerede olduğunu, puta tapma aşamasında olduğunu netleştirmesi içindir. Ancak kişi gerçeği görmek için büyük bir gayret göstermelidir. Çünkü Tora ve çalışma olmaksızın gerçeğe ulaşmak imkansızdır. Bilgelerimizin söylediği gibi, kişi Lolishma'dan, yani onun adına değil, Lishma'ya, yani onun adına gelir. Lolishma safhasında Tora ve çalışmayı uygularken etrafındaki insanlara bakması insanın doğasındandır ve kendisi gibi Yaratan çalışması için zaman ayıran başka insan olmadığını görür. Bu safhada kişi kendini diğerlerinden üstün hisseder ki bu hedefi yani Lishma'ya ulaşmasının asıl şey olduğunu unutmasına sebep olur. Bunun nedeni ise dışarıdaki insanların kişinin kendini bütün hissetmesine sebep olmasıdır. Ve bu bütünlük ana hedeften Lishma'ya ulaşmaktan mahrum olduğunu hissedememesinin nedenidir. Kişiye özellikle Yaradan'ın hizmetkarı olduğu için saygı duyulursa böyle olur. Aslında kişiyi onurlandıran bütün insanlar kendi görüşlerini ona aşılarlar. Böylece kişi kendisiyle ilgili olarak onların düşündüklerine hiçbir hatası olmayan son derece erdemli bir adam olduğuna inanır. Dolayısıyla kişinin kendisi hakkında puta tapma safhasında olduğunu, henüz sünnet olmadığını söylemesi nasıl mümkün olur? Öyle görünüyor ki kişinin kitlelere tutunması, yani onların kişinin Tora ve çalışmasına ve kutu kişiye bütünlük getirir. Bu çalışmada buna dışsal olanlara tutunma denir. Ve onlara tutunarak ne kaybeder? Cevap şudur. Bu tutunma kendi gerçek safhasını halen puta tapma safhasında olduğunu görememesinin sebebidir. Ve bu kötülüğün egemenliğinden nasıl çıkacağıyla tavsiye aramaktadır. Kişinin ikinci aşaması kendisini sünnet ettiği aşamadır. Sünnet, kişinin sünnet derisini kesip atması anlamına gelir. Sünnet derisi, fırtınalı rüzgar, büyük bulut ve yanan alev olarak adlandırılan üç arı olmayan klipottur, yani kabuklar ve alma arzusu bunlardan gelir. Ancak sünnet derisinin kesilip çıkarılması kişinin kendi gücüyle olmaz. Bağlı olan bununla ilgili olarak sünnet derisinin kesilip çıkarılabilmesi için kişiye Yaradan'ın yardım etmesi gerektiğini söyler. Bununla ilgili şöyle yazılmıştır. Ve onunla bir antlaşma yaptı. Onunla Yaradan'ın ona yardım ettiği anlamına gelir. Ancak kişi başlamak zorundadır. Yine de kişinin kendisini sünnet edemeyeceğini, bitiremeyeceğini söylüyorsak, öyleyse kişi neden başlasın? Öyle görünüyor ki kişinin çalışması boşunadır. Ancak kli olmadan ışığın olmadığı ve kliye eksiklik dendiği, eksiklik olmadan dolumun olmayacağı biliniyor. Bu nedenle kişinin başlamasının gerektirdiği eksikliği işaret eder. Bu, kişinin dolumla başlaması gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine, başlamak dediğimizde bu ihtiyaç ve eksiklik vermekle ilgilidir. Daha sonra yaradan gelir ve eksiklik için bir doyum verir. Bununla Yaradan kişiye yardım etti ve onunla bir anlaşma yaptı denir. Bu ayrıca sağ çizgi olarak kabul edilir. 10 sefirotun çalışmasında açıklandığı gibi baba beyazı verir ifadesinin anlamıdır. Bu üst ışık yani Aba yani baba olarak adlandırılan Or Hohma yani Hohma ışığı parladığında gerçeği sünnet derisinin alma arzusunun kötü bir şey olduğunu görmenin mümkün olduğu anlamına gelir. Sadece o zaman kişi kendine sevgisini atması gerektiğini fark eder. Bu kişinin Yaradan'dan aldığı yardımdır. Kişi böylece kötülüğün farkındalığına gelir. Başka bir deyişle, kişi alıcının kullanmaya değer olmadığı kararına varmadan önce ihsan etme kaplarını kullanamaz. Zira biri diğeriyle çelişir. Bu sebeple kişi kendini sünnet etmelidir ve ancak o zaman ihsan etme arzusunu üstlenebilir. Sünnet denen sünnet derisinin çıkarılması yukarıdan gelen yardımla olur. Başka bir deyişle, kişi form eşitsizliğinden dolayı hiçbir şey alamadığı kendi alçaklığını tam olarak üst ışık yansıdığı zaman görür. Dünyalarda bu baba beyazı verir olarak adlandırılır. kişi kötülüğün farkındalığına geldikten sonra ikinci ıslah gelir. İhsan etmek için çalışmaya başlar. Ama bu da yukarıdan yardım gerektirir. Buna annesi kırmızıyı verir denir. On sefirotun çalışmasında bu ihsan etme arzusuyla ilgilidir şeklinde yorumlanır. Dolayısıyla hem alma arzusunu iptal etme gücü hem de ihsan etme eylemlerini gerçekleştirme gücü yukarıdaki tarafından verilir. Başka bir deyişle yardım yukarıdan gelir.
Bu şu soruyu getirir. Aşağıda olan ne verir? Zira aşağıdakinin başlatması gerektiği söylendi. Aşağıdaki neyle başlayacaktır ki böylece Yaradan gerekli yardım ona versin? Söylendiği gibi aşağıda olanın Yaradan'a verebileceği tek şey Yaradan'ın dolduracağı bir yere sahip olmak için eksikliktir. Başka bir deyişle, Yaradan'ın hizmetkar olmak isteyen
ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון ובמצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו
Söylendiği gibi aşağıda olanın Yaradan'a verebileceği tek şey Yaradan'ın dolduracağı bir yere sahip olmak için eksikliktir. Başka bir deyişle Yaradan'ın hizmetkarı olmak isteyen ve putperest olmak istemeyen biri kendi aşağılığını hissetmeye gelmelidir. Kişi bunu hissettiği ölçüde kendini sevmeye çok fazla gömüldüğü, aslında bir hayvan gibi olduğu ve bir insanın muhakemesiyle hiçbir bağlantısı olmadığı için acı içinde kademeli olarak şekillenir. Yine de bazen kişi kendi aşağılığını görebildiği ve kendini sevmeye gömülmüş olmasını umursamadığı bir koşula gelir ve gerçekten de Yaradan'ın kişiyi bundan kurtarmasına ihtiyaç duyduğu noktaya kadar böyle bir alçaklıkta olduğunu hissetmez.
Aval betahem avru rov haderech leargish et hatzorech haamiti. Ve al yadam.
Bu durumda kişi kendine şöyle söylemelidir. Bir hayvan gibi olmaktan, yalnızca hayvansal şeyler yapmaktan ilham almıyorum. Ve bu durumda tek kaygım, Yaradan'ın maddesel hazlardan daha fazla zevk almama izin vermesini istemektir. Aksi takdirde hiçbir arzu hissetmem. Bu durumda kişi kendine bilinçsiz bir sıfada olduğunu söylemelidir. Ve kişi Yaradan'ın ona yardım etmesi için dua etmezse yalnızca tek bir çözüm vardır. Kusuru hissettiğine inandığı, alçaklık içinde olan ve henüz kurtarılmamış olsalar da Yaradan'ın onları sorunlardan ferahlığa, karanlıktan aydınlığa çıkarmasını Yaradan'ın onları daha yakına getirmesiyle isteyen insanlarla bağ kurmak. Daha sonra kişi şöyle demelidir. Tabii ki henüz onlar bu sürgünden kurtulmak için ihtiyaç olarak adlandırılan eksikliğin kredisini tamamlamadılar. Ancak muhtemelen gerçek ihtiyacı hissetme yolunun çoğunu geçtiler. Böylece onlar sayesinde onların duygularını da alabilir, yani alçaklıkta olmanın acısını da hissedebilir. Ancak Kişi topluma bağlı değilse, toplumun etkisini alması imkansızdır. Yani kişi onları takdir etmez. Bunu yaptığı ölçüde onlardan bu etkiyi herhangi bir çalışma olmadan sadece topluma bağlı kalmakla alabilir.
שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעלמנת להשפיע אלא בכלים דה השפעה לבד ולא יותר.
Bunu ikinci safhada sünnet olduğunda ve iki muhakemeden, bir, alma kaplarının iptal edilmesi, kötülüğün ortadan kaldırılması, iki, ihsan etme kaplarının edinimi geçtiğinden kişinin şimdi vak derecesini edindiği düşünülür. Bu yarım derece kabul edilir. Zira tamamlanmış derecenin anlamı, kişinin alma kaplarının ihsan etmek için de kullanabilmesidir. Ve kişi sadece ihsan etmek için ihsan etme kaplarını edindiğinden sünnet olduktan sonra bu sadece vakın derecesi olarak kabul edilir. Buna Yakub'un derecesi denir. Ayrıca bu onun güçlü bir dişi kadar zayıf, onun gücü bir dişi kadar zayıf ifadesinde olduğu gibi dişi olarak adlandırılır. Dişi olarak da adlandırılır. Bunun anlamı şudur. Kişi üstesinden gelemez ve onları ihsan etmeye, yani yalnız ihsan etme kaplarına yönlendiremez. Ve bu dereceye de din denir. Bu, alma kapları üzerinde halen mitat hadin, yani yargı niteliği var anlamına gelir. Bunları kullanmak yasaklanmıştır. Çünkü kişi bunları ihsan etmek için yönlendiremez. Buna saklı olan başka bir derecenin de olduğunun bilinmesi için ifşa olmuş bir derece denir. Buna yüksek bir derecenin de olduğunun bilinmesi için düşük bir derece denir. Şunu anlamamız gerekiyor. Daha yüksek bir dereceye ulaşmak anlamında halen yapılacak daha pek çok iş vardır. Bu derece kelimesi kelimesine olarak da adlandırılır. O andan itibaren kişi kendini sünnet etmiş, basit bir Yahudi olmuştur. Şöyle ki, sünnet olmadan önce bir putperestti. Şimdi sadece Yahudi olarak algılanır. Ayrıca şimdi bu kişi Yakup olarak adlandırılır. Şöyle yazıldığı gibi, böylece Yakup'un evine söyleyeceksin. Söylemek, yumuşak bir konuşma anlamına gelir. Zira Yakup derecesi, sadece saf kelim olan ihsan etme kaplarıyla çalışmak olarak görülür. Bu yüzden orada yumuşak konuşma olan söylemek vardır. Bu, İsrail muhakemesinde böyle değildir. Zoar, İsrail'i bir, gar derecesi, her şeyin bütünlüğü, iki, erkekler, üç, rahamim, dört, yüksek ve gizli bir derece. Tora'nın sırları olarak yorumluyor. Bunları birer birer açıklayacağız. Bir, gar derecesi. Her bir derece roş ve gufa, yani baş ve bedene ayrılan 10 sefirot işaretliğinden roşa gar, yani keter, hohma, bina ve gufa zat denir. Bunlar bir derecenin iki yarısıdır. Bu yüzden vak düşük derece ve gar yüksek derece olarak kabul edilir. Bilinir ki vak derecesinden bahsedildiğinde bu yarım derece olarak adlandırılır. Bu garın yokluğunun işaretidir. Bundan dolayı gar derecesi demek tamamlanmış bir derece demektir. Zira kural iki derece bir aradayken yüksek olan dereceden bahsedilmesidir. Ve bu derece düşük dereceyi de kapsar. Bu yüzden Zohar her şeyin mükemmelliği İsrail der. 2. Erkeklerin derecesi. Her derece iki tür kelime içerir. İhsan etme kapları olan zah, yani saf, iyi ve alma kapları olan av, yani kalın. Yalnızca ihsan etme niyeti onlara yerleştirilmişse onları kullanmak mümkün olur. İhsan etmek doğaya aykırı olduğundan büyük bir güçle doğaya karşı büyük bir çaba gerektirir. Ve kişi yalnızca ince kelimle bunun üstesinden gelebildiğinde buna dişi denir. Bununla kişinin gücünün bir dişi kadar zayıf olduğu ima edilir. Ama kişi alma kaplarının da üstesinden gelebildiğinde ona adam, erkek, güçlü denir. Ve İsrail gar, her şeyin mükemmelliği olarak kabul edildiğinden alma kaplarının kullanımı erkekler olarak kabul edilir. 3. Rahamim derecesi, alma kaplarının üzerinde simsum ve din olduğundan ve ihsan etme dışında kişinin bunları kullanması yasak olduğundan, kişi alma kaplarıyla ihsan etmeye yönelemediğinden onların üzerine din gelir ve onları kullanmak yasaktır. Dişiye din denmesinin sebebi budur.
Ama adam, kişinin ihsan etmek için alma kaplarının üstesinden geldiği ve bunlardan dini kaldırdığı anlamına gelir. Kişi kapları ihsan etmek için kullanır ve buna rahamim, merhamet denir. Önceki dinin rahamim niteliğiyle hafifletildiği, şimdi kişinin ihsan etme derecesini aldığı düşünür. Bu yüzden erkek rahamim olarak adlandırılır. Bu erkeklerin din değil, rahamim olarak adlandırıldığı anlamına gelir. Zohar'da yazdığı gibi. Böylece Yakub'un evine söyleyeceksin ifadesindeki söylemek din tarafından ve İsrail çocuklarını anlat ifadesindeki anlatmak Rahim tarafından demektir. Rashi, böylece Yakub'un evine söyleyeceksin ayetini yorumlar. Mekilta ismi kadınlardır. Yumuşak bir sesle onlara anlat. Ve İsrail'in çocuklarını anlat. Erkeklerdir. Kelimeler tendonlar kadar serttir. Kadınlara yumuşak bir sesle ifadesini yorumlamalıyız. Yukarıda dişilerin üstesinden gelme gücüne sahip olmadıklarından yalnızca ince kelimin üstesinden gelebileceklerinden bahsedilmişti. Buna yumuşak denir. Yani o yumuşaktır. Ve ihsan etme kaplarının üstesinden gelmek o kadar da zor değildir. Zor ve sert kelimeleri İbranice'de aynı kelimelerdir. Ama alma kaplarının üstesinden gelmek zordur. Bu nedenle erkekler safhasında olan, üstesinden gelme gücüne sahip olanlara, alma kaplarının kastedildiği tendonlar kadar sert olan şeylerde çalışma verildi. Ama Zohar, neden erkeklerin rahamim olduğunu yazar? Daha doğrusu şöyle der, tendonlar kadar sert. Ve sert din demektir, rahamim değil. Bu nedenle bir yandan erkeklerin tendonlar kadar sert anlamına geldiği söylüyor. Bir yandan da onların rahamim olduğunu söylüyor. Erkeklerin üstesinden gelmenin çok zor olduğu, alma kaplarında üstesinden gelme gücüne sahip olmalarını yorumlamalıyız. Onların üzerinde olan Midat Hadin, yargın teli olarak adlandırılan alma kaplarının üstesinden gelirken orada din değil, rahamim vardır. Ama alma kaplarının üstesinden gelme gücü olmayan dişiler de orada onların üzerinde milat hadim vardır ve onları kullanmak bize yasaktır. Dört, yüksek ve gizlenmiş derece. Tora'nın sırları olarak kabul edilir. Gizli, kişi kendisini sünnet etmiş ve gerçekte ödüllendirilmiş anlamına gelir. Yani basit bir Yahudi olmakla ödüllendirilmiştir. Şöyle ki, kişi Yaradan'a hizmet ettiği, putperestlik yapmadığı bir safhaya gelmiştir. Hohmaşı alma kaplarının üzerinde ifşa olmuştur ve halen kişiden gizlidir. Ama bu kelimde en yüksek muhakeme ile ödüllendirilen erkek olan ve alma kaplarından kaplarının da üstesinden gelme gücüne sahip kişiye Tora'nın sırları olarak adlandırılan Hohmaşı görünür.
ותגד לבני ישראל שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח
Zohar şöyle der ve İsrail'in çocuklarına anlat, yani hohmayı göster ve hohmanın ruhundan konuş. Zira anlatmak hohmayı ima eder. Şöyle yazıldığı gibi ve onlara anlaşmasını anlatacak. Dolayısıyla Tora'nın puta tapanlara öğretilmesinin yasak olduğunu söylemek çalışmada şöyle yorumlanmalıdır. Tora'yı puta tapanlara öğretmek imkansızdır. Bağla Sulam'ın dediği gibi. Çalışma meselelerinden konuşulduğunda yasak yazan yerlerde bu yapılamaz anlamına gelir. Ancak kişi sünnet olduktan sonra iki derece vardır. Üst ve alt. Yani sözlü, hazır bilgi ve gizli olan.
Ma'amar meot meot
makale çok çok çok bütün
Mausim.
Tamam. Ne yapacağız?
אתה לא מבין שאני לא רוצה לענות על שאלות.
Sen anlamadın herhalde. Soruları cevap vermiyorum. Sen araştır. Her şey orada. Cevapların hepsi orada.
Tuf.
Tamam.
טוב, מה עושים הלאה?
החלק הבא מה הוא?
תמר, נעוד קצת נעשורה. Bundan sonraki kısımda ne var? Bundan sonraki kısımda mantık ötesine yükselmek, Dünya Kabak Kongresi'ne hazırlık. Tamam. Hadi bir sonraki kısma geçelim. Tamam. Bir sonraki kısma geçmeden önce hatırlatmak istiyoruz. Cumartesi pazar günleri 18-19 Mayıs 2024 tarihinde Dünya Kabala Kongresi var. Ve başlığımız mantık ötesine yükselmek. Kayıt ve detaylar ve convention.kli.one linkinde. Ve bir sonraki kısma geçiyoruz. Şarkı.
All is said and all is done, what is left?